Şeyh Bedrettin Varidat İsmet Zeki Eyüboğlu 3. Kaset 1. Yüz. Osmanlı kaynaklarında bu dönemin üretim bakımından mutluluk verici bir düzeye ulaştığını, toplumun sağlıklı bir düzene kavuştuğunu bildiren yoktur. Üretimin azalmasına yol açan olaylardan biri de Anadolu'dan batıya olan toplu göçlerdir. Yeni alınan ülkelerin İslamlaştırılması düşüncesiyle boyuna Rumeli yakasına göçtürülüp yerleştirilen topluluklar, gittikleri yörelerde uzun süre üretici olamamış, daha çok ılgarla, Müslüman olmayanları çalıştırmakla, onların emeklerinden yararlanmakla geçirmişlerdir. Anadolu'ya yeni yerleşen Türklerin tarımla uğraşmaktansa, savaşarak daha kolay gelir sağlama, din bakımından sevap edinme eğilimleri, üretimin azınlıkta kalan küçük topluluklar elinde kalmasına yol açmış, bu nedenle de üretilenle tüketilen, üreticiyle tüketici topluluklar arasında gerekli denge sağlanamamıştır. Önceden de söylenen bu tür olaylar Osmanlı toplumunun gelişmesini önlemiş, yaratıcı atılımlar göstermesine olanak sağlayamamıştır. Anadolu'nun Türk egemenliği altına bölge bölge girişinden sonra üretim alanlarının denetim altına alınmadığını biliyoruz. Gelen topluluk ancak yönetimi ele geçirmekle yetinmiş, yaşamak için gereken ürünlerin, özellikle toprak altı ürünleriyle tarım ürünlerinin önemini kavrayamamıştır. Bu tür ürünlerin denetim altına alınması onları sağlama yollarını bilmeyi gerektiriyordu. Oysa egemen topluluk bunları pek bilmiyordu. Bundan dolayı yarım yüzyıl içinde kılıç kazmaya yenildi. Gerçek egemenlik yönetenin değil, yönetilenin eline geçti. Anadolu'da Selçuklu sultanlarından, paşalarından, şeyhlerinden, müderrislerinden tutun da köylülerine değin bütün tarım işleri, yapı işleri, duvarcılık, marangozluk, demircilik benzeri gibi. Gayrimüslim denen uyrukların elinde kaldı. Müslüman tapınaklarını, konaklarını, saraylarını bile bu azınlıklar içinden yetişen kimseler yaptı, onlara yaptırıldı. 1071'de büyük çadırlarla Anadolu'ya gelenler, kısa bir süre içinde çadırdan 2-3 katlı konağa, yüzlerce binlerce kişinin toplanabildiği büyük kubbeli tapınağa yükselme olanağı buldu. Bu gelişmede ün egemen olan topluluğun işçilikle emek ise yerli azınlığındı. Bu yerli azınlıkta inanç ayrılıkları, saltanat kavgaları, egemenlik çekişmeleri, iç savaşlar gibi bitmez tükenmez olaylar yüzünden tedirgin olmuş, üretici gücünü yitirmişti. Osmanlı toplumunda aydınlığa çok geç çıkan duraklamanın ilk dizide yer alan nedenlerinden biri de budur. Böyle bir durumda en güvenli sığınak susmak, söyleneni elinden geldiğince yapmaktır. Azınlık denen üretici kesim de bunu yapmıştır. Osmanlı ordularının doğuda güçlükle, batıda kolaylıkla ilerlemelerinin nedenlerinden biri de budur. Batıda üretici topluluk kılıç karşısında boyun eğenlerden oluşurdu. Onları da belli bir vergiye bağlamak yönetici kesimin işine geliyordu. Oysa doğuda egemenlik altına girenler üretim bakımından Osmanlı Devleti için yeterli değildi. Topraktan gereğince yararlanmayı bilmiyordu. Batı bölgelerinde ise durum büsbütün başkaydı. Egemen olan üretmediği gibi kendi inançlarını benimsettikleri de üretici olmaktan kurtuluyordu. Bu iki yanlı sömürü Yıldırım Bayezid'in ölümünden sonra bölünmelere yol açtı. Kardeşlerin egemenlik çekişmeleri de bu bölünmeyi kolaylaştırdı. İnanç sarsıntısı biçiminde yüze vuran toplum olaylarının bir nedeni de budur. Bu olayın Çelebi Mehmet döneminde ortaya çıkışı, Osmanlı egemenliği ile başlayan gizli bir birikimin Ankara Savaşı sonunda aydınlığa kavuşan görünüşüdür. Musa Çelebi'nin çevresinde toplandığı söylenen toplum kesimini eyleme geçiren başlıca neden de bu olsa gerek. Bu olayı daha belirgin bir düzeye çıkarmak için Hasan Sabbah'ın çevresinde toplananları düşünelim. Onlar arasında kaç varlıklı kişi bulabiliriz? Konunun açıklığa kavuşması bu soruya verilecek karşılıktadır. Varlıklı kimse ancak daha varlıklı olmak için ayaklananlara katılır. Bunun başka bir nedeni yoktur. Dinin bir ayaklanma nedeni olması bile yüzdendir, içten değil. Bunu da din elden gidiyor diye ayaklananların çokluk varlıklı değil de yoksul yörelerden toplanan insanların yapmalarından anlıyoruz. İşi kazancı yolunda büyük gelir kaynakları bulunan kimselerin çıkarları sarsılmadıkça Öyle bir korku olmadıkça devlete baş kaldırdıkları, yalnız inanç uğruna ayaklananlara katıldıkları pek görülmemiştir. Çelebi Mehmet yönetimi ele geçirip Anadolu'da düzeni yeniden kurmak için kardeşleriyle Ankara Savaşı'ndan sonra bağımsızlık kazanan beyliklerle savaşıma girişmişti. Bu durumdan Osmanlı Devleti'ne vergi veren azınlıklardan başka yararlanan olmadı dense yeridir. Osmanlı Devleti'nin dağılmasından sonra başta Bizans olmak üzere bütün gayrimüslim vergi yükümlüleri pusuya yattı. Rodoslular, Venedikliler, Macarlar, Bizanslılar arka arkaya Osmanlılara karşı güçlükler çıkarmaya, daha önceki anlaşmalara uymamaya, bir takım sınır sorunları ortaya atmaya başladılar. Böylece bir Anadolu dışında öteki Anadolu içinde iki türlü çekişme ortamı doğdu. Anadolu içinde beyliklerin bağımsızlığı, Anadolu dışında ise komşu ülkelerin sınır sorunları, Osmanlı Devleti'ne ödenen vergi, haraç konusu ortaya çıktı. Devlet içeriden de dışarıdan da direnişlerle karşılaşınca bunun üretim işlerini sarsacağı, devletin gelir kaynaklarını azaltacağı bellidir. Oysa direnişler savaş yüzünden devlet giderlerinde azalma şöyle dursun, daha hızlı bir artış başladı. Bunun inanç kurumlarını etkilemediği söylenemez. Bu sarsıntıların en çok etkilediği üretim alanları içinde tarım, zanaat işleri önemlidir. Dış gelir kaynakları azalan devletin iç üretim alanları da gittikçe daralır. Verimsiz duruma gelir. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan başlayarak 15. yüzyıl başlarına değin geçen süre içinde bütün gücünü savaşlara verip yeni ülkeler almak konusunda yoğunlaştırdığı, bu nedenle aralıksız savaşların sürdüğü göz önünde tutulursa, yukarıda da görüldüğü gibi üretici bir yaşama düzenine yönelmediği anlaşılır kolayca. Bu yaşama düzeninin ordu gücüne dayanması, boyuna tüketici bir topluluğu oluşturması, üretimin gelişmesine başlıca engeldi. Osmanlı tarihi boyunca bu engeli aşacak bir çalışma girişiminde bulunulduğu, bu yolda elle tutulur bir çaba gösterildiği duyulmamıştır. Bütün geliri emeğe değil de ordu gücüne dayanan bir yönetim düzenine dayalı devlette geçim sıkıntılarının aşırı boyutlara ulaşması, günün birinde devleti sarmaya başlaması doğaldır. 1360-1421 yılları arasında Osmanlı Devleti'nin gelir kaynaklarının neler olduğu konusunda geniş bilgi için bakınız. Ordinarius Profesör Doktor Nihat S. Sayar, Türkiye İmparatorluk Dönemi Mali Olayları, 1977 sayfa 20-34. Yazar bu yapıtında yukarıda değindiğimiz gelir kaynaklarının biri yabancılardan, biri yurt içinden olmak üzere iki büyük bölümde toplandığını adlarını sayarak göstermiştir. Tarikatların üretimin bolluğuyla bağlantılı olduğunu pek düşünen olmamıştır. Oysa Anadolu'nun toplum yapısında bu çok önemli bir konudur. Doğu Anadolu toprakları Batı Anadolu'ya oranla daha az verimlidir demiştik. Bu durumla orantılı olarak Doğu'da tarikatların da tekkelerin de sayısı azdır. Doğu'da genellikle Nakşibendi tarikatı egemendir. Sünni bir kuruluş olarak onun dışında Alevi kuruluşlar vardır. Bu durum 15. yüzyıldan beri böyledir. Buna karşın Batı Anadolu'da Rum elinde Mevlevilik, Rufailik, Halvetilik, Bektaşilik, Nakşibendilik, Şazelilik, Sadilik, Celvetilik, Kadirilik ile kolları olmak üzere yüzlerce tarikat, yüzlerce tekke vardır. Bunlar çalışarak değil, adakla, yardımla geçinen, halkı tek geçim kaynağı bilen kuruluşlardır. Doğu Anadolu ile Orta Anadolu'nun üretimi az olan yörelerinde genellikle köylerde en yaygın kuruluş da Bektaşiliktir. Yoksul yörelerde azla yetinmeyi öğütleyen, alçak gönüllü bir yaşam sürmeyi öneren bu kuruluş da büyük kentlerde bolluğu, güzel yaşamayı sever. Rumeli bölgesinde bu kuruluşun yaygın oluşu boşuna değildir. Görünüşte gerçeğin birbirine karşıt olduğu böyle bir davranış ortamında üretime katkıda bulunmaya yönelik bir atılım söz konusu değildir. Yukarıdan beri verilen örneklerin, yapılan açıklamaların ışığı altında görününce Osmanlı toplumunun üretimin değil de tüketimin ağır bastığı bir nitelikte olduğu anlaşılır. Üretimi az, tüketimi çok olan bir yönetim düzeni hangi koşullar altında ayakta durabilir? Bu sorunun karşılığını bulmak için Osmanlı ordularının neden boyuna savaş içinde olduklarını anlamak gerekir. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında bile sultanlar yabancı kadınlarla evlenmeyi, onları görünüşte de olsa İslam dinine döndürmeyi bir alışkanlık edinmişlerdir. Evleneceği kadından üzümünü yiyeceği bağa değin ne varsa gaza ile ele geçirmeyi yaşama ilkesi diye benimseyen, savaşta alınan canlı cansız bütün nesnelere ganimet adını veren, onu din bakımından kutsal bir iş sayan, Osmanlı toplumunun bütün ülkeyi kapsayan geniş bir üretim düzeyine yöneleceği düşünülemez. Sünni padişahından Sünni tekkesine, şeyhine değin bütün yöneticileri tüketici olan ülkenin bunu inanç gereği sayması çalışmayı önleyen başlıca etkendir. Padişah savaşta alınan ganimetle tekke halkın sunduğu adakla yaşamayı ilke edindikten sonra üretime açık kapı kalmamıştır artık. Osmanlı Devleti Selçuklu Sultanlığı'nın koruyucu kanatları altında küçük bir beylik olarak Batı Anadolu'nun batıya açık bir yöresinde Bizans sınırı üzerinde bir bölgeye yerleştirilirken de gerçek erek gaza idi. Tarih Selçukluların bu düşüncesini onayladı, gerçekleştirdi. Çağın gidişi Bizans'ın toplum sarsıntıları, Osman Bey'in oğlunun torunlarının işlerini kolaylaştırdı. İsa'nın ardından gidenlerin çekişmeleri, birbirine düşmeleri, Muhammed'in izinden yürüyenlerin ekmeğine yağ sürdü. Osmanlıların savaşla aldıkları yerlerde de geçim sıkıntısı, üretim-tüketim dengesizliği, toplumsal bunalım yaygındı. Bizans ile Roma arasında sürüp giden kilise tartışmaları gerginleşmiş, düşmanlığa deyim varmıştı. Bu nedenle gerek Rumeli'de gerekse Anadolu'da yaşayan Hristiyan topluluklar arasında üretimi engelleyeceğini açıklamaya kalkmanın gereği yoktur. Gerçek bütün çıplaklığıyla ortadadır. Sonuç olarak söylemek gerekirse, Anadolu Türk toplumu 10-T-2 ile 14. yüzyıllarda üretim-tüketim bakımından dengeli, düzenli değildi. Halkın geçimi yoluna konamamış, genel güvenlik sağlanmamış. Üreticinin ürettiği kendinin değil yöneticilerin, büyük tüketici topluluğun egemenliği altındaydı. Toplumun gelir kaynakları sınırlıdır, dardır. Geçim bunalımı vardır. Savaşlar, yengiler, batıya doğru genişlemeler toplumu varlıklı kılacak nitelikte değildir. Sarsıntı tabandan tavana doğrudur. Altyapı kurumları yetersizdir. İnsanlar mutsuzdur. 3. Eğitim, öğretim. Burada üzerinde duracağımız konu bütün yönleriyle yeni değildir. Osmanlı toplumunun yapısını oluşturan ilkeler değişmediğinden açıklamalarımızda bir takım yinelemeler olacaktır. Bu da incelenen konunun bir toplum kurumu olan benzerleriyle bağlaşık olmasındandır. Daha eski çağların eğitim, öğretim durumu değişebilir. Bu değişme toplumun bütün kesimlerinde az çok etkili olabilir. Ancak toplum anlayışının yapısını kökten sarsacak nitelikte olamaz. Bir uygarlık kendinden sonra geleni belli olanaklarda etkisi altına alır. Bu değişmez bir tarih gerçeğidir. İmdi Osmanlı toplumuna da bu açıdan bakalım. Anadolu'nun Türklerin egemenliği altına girmesiyle yeni bir eğitim anlayışının ocağı olduğunu, bunun da İslam inançlarına dayandığını yazılı kaynaklardan günümüze kalan kurumlarda öğreniyoruz. Devletin özellikle sultanların denetimi altında bulunan eğitim-öğretim kurumlarının Sünni inançlara bağlanacağı, onlara aykırı, onlarla çelişen bir düşünce anlayışına devlet kurumlarında yer verilmeyeceği bellidir. Selçuklular döneminde başlayan bilim dilinin Arapça, yazın ile konuşma dilinin Farsça olmasını yasal sayan düşünce, Osmanlılarda pek az değişikliğe uğramıştı. Konuşma dilinin Türkçe, yazı dilinin Arapça-Farsça karışımı, bilim dilinin ise kesinlikle Arapça olması bir gelenek niteliğine bürünmüştü. Bu gelenek yalnız Müslüman topluluklara uygulanırdı. Gayrimüslim denen topluluklar ise kendi dillerinde konuşur, okur, yazar. Yalnız gerekli durumlarda Türkçe konuşur. Türkçe bilmiyorsa dilmaç denen çeviriciler aracılığıyla işini yürütürdü. Dilmaçların genellikle Hristiyan, Museviler arasından çıkması da ayrı bir önem taşır. Kimi koyu şeriatçılar kafir dili dedikleri yabancı dilleri öğrenmek bile istemezlerdi. Genellikle Arapça ile yazılmış İslam ilkelerine dayalı yapıtlardan kaynaklanan, onları okutup öğretmeyi görev edinen ilk öğretim kurumu medrese, Orhan Gazi'nin buyruğu üzerine İznik'te açılmıştır. 1331. Bu kurumun başına o çağın en ünlü bilginlerinden Davudi Kayseri getirilmişti. Bundan sonra Bursa, Edirne gibi genellikle başkenti olan illerde medrese denen öğretim kurumları açılmıştı. Kendi aralarında öğretilen bilgilere göre aşamalara ayrılan bu öğretim kurumlarında başlıca konu İslam bilimleriydi. Bunlar da Kur'an ile hadise dayalıydı. Bütün bilgilerin, bilimlerin kaynağı bunlardı. Şeriat ilkeleriyle bağdaşmayan tasavvufun bu öğretim kurumlarında önemli bir yeri yoktu. Tasavvuf genellikle tekkelerde benzeri tarikat kurumlarında değer taşırdı. Medreselerde okutulan bilimler genel olarak hadis, fıkıh, tefsir, kelam, mantık, belagat, sarf, nahiv, feraiz denen adları gibi özleri de Arapça olan, İslam dininin uygun gördüğü konuları içerenlerdi. Bütün bu bilgi kollarının usa değil inanca, imana dayandığını söylemek bile gereksizdir. Bu öğretim kurumlarında imana bağlanmayan, onunla bağdaşmayan bir bilginin değil okutulması, anılması bile kuşkuyla karşılanırdı. Hadis, peygamberin söylediklerinden, buyruklarından, yorumlarından, açıklamalarından oluşan bir bütündür. Yetkililer öğretim, eğitim kurumlarında bunları yorumlar, açıklar, anlatırdı. Bunun da değişik konuları içeren dalları vardı. Peygamberin değişik olaylarla, konularla karşılaştığında yaptığı açıklamaları içeren hadisler Osmanlı toplumuna uygulanır, toplumda ortaya çıkan bir soruna bunlar da karşılık aranırdı. Fıkıh, İslam tüze, hukuku, sidir, kaynağı Kur'an ile hadistir. Toplum olaylarını, kişiler arasındaki ilişkileri, tüze denen bilgi alanına giren konuları kapsayan bu dalda yoruma dayanır. Olaya göre değil de, onun konusuna göre davranmayı gerektirir. Daha açığı karşılaşılan bir olayla fıkıh denen bilgi dalında benzerlik aranır. Tüze olaya değil de olay tüzeye göre yorumlanır. Tefsir, Kur'an sözlerini yorumlamayı, İslam dini ilkelerine göre açıklamayı konu edinir. Kur'an'da geçen değişik anlamlı, çokluk güç anlaşılan kavramları iman kuralına göre açıklar. Kur'an dışında bir kaynağı, bir konusu yoktur. Kelam, İslam felsefesi diyebileceğimiz bilgi dalıdır. Genel olarak inançlara dayanan konuları işler. Bunlara felsefe bilgilerinden de yararlanarak karşılık aramaya çalışır. Bu bilim dalının doğmasına yol açan da o dönemlerde İslam ülkelerinde hızla yayılmaya başlayan ilk çağ Anadolu Yunan düşüncesi felsefesidir. İslam aydınları felsefeye gene felsefe ile karşı çıkmak için bu bilgi dalını yarattılar. Bunun gerçek kaynağı felsefe denen usa dayalı bilgi alanıdır. Ancak İslam aydınları bunun da Kur'an'dan kaynaklanmasını sağlamışlar, ustan çok inanca yer vermişlerdir. Tanrı'nın birliği, yaratılış olayı, ruh sorunu gibi soyut varlıkları içeren bu bilgi dalına ilmi tevhid de denir. Bu addan anlaşıldığı gibi genel konusu dindir. Mantık, düşünme kurallarını, gerçeğe ulaşma yollarını, yanlıştan kurtulmayı, doğru düşünmeyi konu edinen bu bilgi dalının kaynağı Aristoteles mantığıdır. Bu Yunan bilgesinin düşünme konusunda ortaya attığı ilkeler yazılarla, öğretim eğitimle İslam ülkelerinde yayılmış, tutunmuş. İslam aydınları bu ilkeleri İslam düşüncesine uygulamış, daha doğrusu Aristoteles mantığını İslamlaştırmışlardır. Mantığın bütün ilkeleri, kuralları Kur'an yargılarına, Kur'an mantığına dayandırılır. Bütün kavramları soyuttur, somut varlıklarla en küçük bir ilgisi, bağlantısı yoktur. Belagat, Arap dilinin, Arap yazının incelenmesini, yapısını, özelliklerini konu edinir. Genellikle Arap yazının da Arap dilinde güzel konuşma, güzel yazma yollarını öğretmek içindir. Osmanlı öğretim kurumlarında okutulmasına karşın Türkçe ile Türk diliyle en küçük bir ilgisi olmamıştır. Bunun meani, bedi, beyan, kafiye, aruz gibi bölümleri vardır. Bunlar Arapçanın inceliklerini, düzenini, şiir yapısını inceleyen kollardır. Sarf nahiv, dil bilgisi konularını içerir. Öğrencileri medreseye alıştırmak, öğretimin genel kurallarını öğretmek içindir. Arap dilinin kurallarını, sözcük yapısını, çekimlerini konu edinir. Bunun da Türk diliyle bir ilgisi yoktur. Daha sonraları Osmanlıca adını alacak olan Arapça, Farsça, Türkçe karışımı üçüzlü dilin dil bilgisi kurallarını yapısını öğretmeyi amaçlar bir nitelik kazanmışsa da temel olarak Arapçayı, Arap dil bilgisini aldı. Feraiz, İslam tüzesinde yer alan kalıt, miras, kalıtçı, mirasçı, varis, verese gibi para, mal, mülk bölünmesindeki kuralları gösterir. Ana baba, çocuklar, yakınlar arasında mal üleşimi, ölünün arkada kalan varlıklarının yetkililere bölünmesi konularını içerir. Yargı kurumlarında görev alan yetkililer, kadılar, kalıt üleşim, miras taksimi konusunda da feraiz gereğince davranır, yargı verirlerdi. Bunun da kaynağı Kur'an genellikle onun Nisa suresidir. Yukarıda açıklanan bilgi dalları medrese öğretiminin temelini oluşturur. Adlarından da anlaşıldığı gibi bu bilgi dalları İslam dininin getirdiği genel ilkelere göre düzenlenmiştir. Toplum olaylarına yukarıdan bakan bir niteliktedir. Toplum olaylarının incelenmesinden, toplumun yapısından kaynaklanmayan bu bilgi kurumları, yaşamın somut varlıklarına karşılık verecek özellikte değildir. Bunlar topluma uymaz, toplumu kendine uydurmayı bir tanrısal buyruk sayar. Genellikle kuramsız, kurgul olan bu bilgilerin dışında gözleme, deneye dayanan araştırma alanları da vardı. Selçuklular çağında başlayan bu bilim kurumları Osmanlılarda da tutunmuş, gelişme olanağı bulmuştur. Özellikle tıp, riyaziye, felekiyat, astronomi, tabiiyat gibi bilimler dar bir alanda da kalsa gene gözlemlerden, deneylerden kaynaklanıyordu. Tıp alanında İslam dininin yasaklarına uyularak insan, canlı hayvan üzerinde deney yapılmıyordu. Ancak başkalarının yaptıklarından çeviri yoluyla yararlanılıyordu. Bu alanda da genel örnek İran-Arap bilginleriydi. Türklerden yetişen, çağına göre başarılı ürünler ortaya koyan bilginler de az değildi. Ancak çağın yapısı deneyden çok kurama, kurguya önem veriyordu. Hangi bilgi dalı olursa olsun şeriata aykırı düşmeme gereğindeydi. Osmanlılarda gene İran'dan, Araplardan kaynaklanan gelişen bir bilgi dalı da tarihtir. Bu bilimde çağın anlayışına göre olayların nedenlerini araştırmayı değil de yüzden anlatımı, tasviri öngörüyordu. Olayların kaynaklarına inme, olay neden bağlantısını arama, karşılaştırma anlayışı daha doğmamıştı. Bütün tarihler birer olay yazma niteliğindeydi. Osmanlı aydını ilk çağda gelişen tarih anlayışından yoksundu. Bundan dolayı tarih bağımsız bir bilim değildi. Coğrafya ise Arap bilginlerinden, özellikle İstahri ile onun izinden yürüyenlerden yapılmış çevirilere, açıklamalara, yorumlara dayanıyordu bu dönemde. Simya diye değişik maddelerden altın çıkarmayı amaçlayan oldukça yaygın bir bilgi dalı da vardı. Ancak bundan da kesin olumlu sonuçlar elde etme olanağı yoktu. Bunun dışında İslam dinine göre yasaklanmış olmasına karşılık gizlilikleri araştırdığını ileri süren gizli bilimler denebilecek araştırma dalları da çok yaygındı. Bunların başında büyü denen sihir. Öte yandan eş konuyu işleyip geleceği öğrenmeye çalışan, alın yazılarını okuduğunu söyleyen, yıldızlara bakarak yaşamla ilgili sonuçlar çıkarmayı amaçlayan ilmi nücum, havas gibi adlarla anılan çalışma alanları da vardı. Bunların deneyle somut varlıkları inceleyip olumlu sonuçlar çıkarmakla en küçük bir ilgisi yoktu. Buna karşın toplumun büyük bir kesimi bunlarla ilgilenir, bu işlerle uğraşanlara büyük bir değer verirdi. Bu tür bilgilerin öncüleri genellikle şeyh, pir gibi tarikat ulularıydı. Yazın Selçuklularda da Osmanlılarda da saray çevresine değin uzanan, benimsenen, sevilen bir uygarlık ürünüydü. Sultanların çevresinde birçok ozanın, yazarın toplandığı, yapıtlarını onlar adına düzenlediği çok bilinen, yaygın bir konudur. Araplardan, İran'dan gelen, Türklerde de çok tutulan yazın türü en çok başarı sağlanan bir alandı. Biri din, öteki aşk konularını işleyen iki kolu vardı yazın türünün. Sevgi, aşk konularını izleyen yazın türü tasavvuf konularını da içerirdi. Abbasiler çağında sarayda ozanların toplanması, sultanlara övgüler sunması, şiirli toplantılar düzenlemesi bir gelenekti. Emevilerde sarayda güzel çalgıcı kadınlar eşliğinde içkili toplantılar düzenlenirdi. Bu gelenek İran'da da yaygındı. Asya'da büyük bir egemenlik alanı sağlayan Türk sultanları saraylarına ozanları toplar, övgülerini dinler, şiirli tartışmalar, söyleşiler düzenler, şölenler verirlerdi. Bu gelenek Selçuklulara, onlardan Osmanlılara geçince Anadolu'da daha büyük bir değer kazandı, daha geniş bir alana yayıldı. Ancak şiirde işlenen konular da belliydi, ya İran'dan ya Arap'tan gelmeydi. Şiir dili Selçuklularda Farsça, Osmanlılarda Arapça, Farsça, Türkçe karışımı olan Osmanlıcaydı. Bütün kavramlar ya İran'dan ya Arap'tan alınır, şiire sokulurdu. Türkçe şiir söyleyen ozanlar çokluk tekkelerde, halk topluluklarında, büyük illerden uzak yörelerde yaşarlardı. Osmanlılar Türk olmalarına karşılık Türkçeyi pek sevmemişlerdi. Bilim dili ise dediğimiz gibi kesinlikle Arapçaydı. Osmanlı aydınları bilimsel nitelikteki yapıtlarını geleneğe uyarak Arapça yazarlardı. Bu yüzden de pek dar bir alanda kalır. Halk denen büyük çoğunluğu aydınlatmaz, ona yararlı olmazdı. Saray çevresinde toplanan divan denen seçkin azınlığın anlayabileceği dille yazılan şiir dergileri de halk beğenisinden uzaktı. Osmanlı dilinde münşiat adı verilen düz yazıyla düzenlenmiş yapıtlarda ya Arapça, Farsça, Türkçe karışımı yapma dille ya da Arap, Fars dillerinden biriyle yazılırdı. Türk diliyle yazı yazan çok azdı. Bu durumda toplumun geniş bir kesimi bütün bilgi türlerinden uzak kalmış, olup bitenlerle bağlantı kuramamıştı. Bilginler genellikle büyük illerde, medreselerde, saray çevresinde toplanır, toplumun ayrıcalıklı bir katını oluştururdu. Bu bilginlerin, ozanların, yazarların yazdıkları da şeriata uyma gereğindeydi. İslam dini ilkeleriyle bağdaşmayan bir bilgi anlayışını dile getiren bir kimsenin karşısına şeriat çıkar, yapıtında, düşüncesinde bulunan suçun niteliğine göre karşılığını verirdi. Bu karşılıkta çokluk ölüm olurdu. Ortaya konan yapıt hangi bilim dalında olursa olsun, Kur'an, hadis gibi kaynaklara karşıt olmayacak şeriatın koyduğu ölçülerin dışına çıkmayacaktı. Çıkarsa duruma yetkililer el koyar, suç olup olmadığını, suç öğesi varsa iş en yetkili din kuruluna götürülür, gerekli fetva alınıp yargı yerine getirilir, daha doğrusu ölüme gönderilirdi. Osmanlılarda bilim özgürlüğü, düşünce bağımsızlığı yoktu. Ancak durum Hristiyan ülkelerde de böyleydi. Hristiyan ülkelerde kilise, İslam ülkelerinde şeriat bütün konularda en son yargı yeriydi. Orta Çağ'ın düşünce gereği olan bu durum, bağımsız düşüncenin karşısına dikilmiş en büyük engeldi. Dinle çelişen bir düşünce ürününün gerçek olması, olumlu sayılması olanaksızdı. En kesin gerçek dinin koyduğu ilkelerdi. Bunların dışında genel geçerliği olan bir ölçü yoktu. İslam Orta Çağ'ında da Hristiyan Orta Çağ'ında da us imanın kulu olmak gereğindeydi. Bilim gerçeğinin imanla bağdaşması, imana yardımcı olması, onun gösterdiği yolda aranması, yürümesi ile bir bilim anlayışı olarak yorumlanırdı. Felsefe us ilkelerine dayandığından saptırıcı, şaşırtıcı, yanıltıcı sayılır. Çokluk yasaklanırdı. Bu konuda en kesin açıklamayı yapanlar İmam Gazali, ölümü 1111, Muhyiddini Arabi, ölümü 1240 idi. Orta Çağ İslam düşüncesinin bu iki etkin başı Anadolu İslam bilginleri üzerinde çağlar boyunca sürüp gidip izler bırakmışlardır. İkisi de felsefeye, usa, us ilkelerine kesinlikle karşı çıkmışlardı. İster bilim alanında, ister tasavvuf dalında olsun ikisinin etkisi tartışma götürmezdi. Oysa belli konularda şeriat bunları da dine karşı, İslam inançlarına aykırı bir tutum içinde diye nitelemiş, suçlamış bile. İran düşüncesi Anadolu'ya şiir, tasavvuf, Arap düşüncesi ise din yoluyla gelip yerleşmiştir. Selçukluların Farsçayı devlet dili olarak benimsemeleri, Osmanlıların bilim dili diye Arapçaya sarılmaları bundandı. 13. yüzyıl, 14. yüzyıl Anadolu'sunda eğitim, öğretim, medrese ile tekke gibi dine dayalı iki kurumun egemenliğine geçerken birbirine karşıt birer tutum takındıkları açıkça görülmüştür. Medresede görevli yetkililere müderris, tekkeleri yönetenlere şeyh denirdi. Bu iki yetkilinin uyguladığı eğitim, öğretim düzeni, bu çağın bilim anlayışını, düşünce yapısını yansıtan birer somut örnektir. Şeyh ile müderris örneklerinin biri tasavvufu, biri şeriatı dile getirdiğini de söyleyebiliriz. Bunlardan birincisi toplumun bütün kesimlerine açık, köylerde, illerde, bucaklarda tutunmuş, ikincisi büyük illerde, yalnız medrese olan yerlerde, varlıklı yörelerde, saray çevrelerde barınmış, toplumun çoğunluğuna kapalı kalmıştır çağlar boyunca. Bu yüzden Osmanlı toplumunda şeyh daha yaygın, daha etkili olmuştur. Bu etkinin yayılmasında, gelişmesinde dilin büyük bir yardımı vardır. Müderris'in Arapça olan bilim diline karşılık şeyhin dili Öztürkçedir. Genellikle okumamış halk topluluklarının kolaylıkla anlayabileceği bir yapıdadır. Kimi konularda şeyh Arapça yazsa bile bunlar çok kısa bir süre içinde Türkçeleştirilip büyük halk çoğunluğunun diline aktarılır. Bunda mürit denen kimselerin aracılığı önemlidir. Bunlar şeyhin çevresinde toplanan, onun öğütlerini dinleyen, buyruklarına uyan, tarikat inançlarını uygulayan, yayan kişilerdir. Söz gelişi, dilinin Türkçe oluşu, akıcılığı, kolaylığı yüzünden Yunus Emre'nin çok geniş bir halk topluluğunca tutulmasına karşılık, onun gibi 13. yüzyılda yaşayan Mevlana dilinin Farsça olması nedeniyle çok dar bir alanda, yalnız Farsça bilenler çevresinde kalmıştır. Halk diline dayanan Bektaşilik çok geniş bir alana yayılmıştır da, halk dilinden uzak kalan Mevlevilik birkaç ilde tutunabilmiştir. O da çağın okumuşları arasında. Bu durum 14. yüzyıl dolaylarında da böyle olmuştur. Ondan sonraki çağlarda da Osmanlı toplumunda müderris illerde yaşayanların, kent soyluların, şeyh ise geniş halk topluluklarının öğretmeni olmuştur. Bu nedenle medrese tarikat gibi başarılı olamamış. Halk kesiminde tutunamamıştır. Osmanlı toplumunda eğitimin, öğretimin belli kesimlere ayrılması, o toplumu oluşturan insanların da düşünce, inanç bakımından ikiye bölünmesine yol açmıştır. Böylece düzen yönünden medrese saraya, sultanlara, tekke ise halka dayanmıştır. Ancak halk dilini konuşan, halkça söyleşen tekke söz konusudur burada. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda kimi tarihçilere göre büyük yararları dokunan kuruluşlar arasında ahiliğin büyük bir yeri vardır. Bir tasavvuf kolu olan bu kuruluş Anadolu insanının aydınlanmasında medreseden çok daha yararlı olmuş, daha uzun boylu etkisini sürdürmüştür. Osman, Orhan, 1. Murat gibi ilk 3 Osmanlı sultanının ahi Yıldırım Beyazıt ile oğlu Çelebi Mehmet'in sünni bir tarikat olan Zeyniye'ye bağlandıklarını biliyoruz. Özellikle son iki padişahın sünni bir kuruluşa bağlanması, Osmanlı Devleti'nin yönetim kurumunda ne gibi bir inanç eğiliminin egemen olduğunu anlama bakımından çok önemlidir. Bundan dolayı sünnilikle pek bağdaşmayan tasavvuf akımı saray çevresine pek sokulamamıştır. Genel olarak bütün tarikatların Ali'ye bağlandıkları, bundan dolayı da Alevi sayılmaları gerektiği ileri sürülür. Ancak toplumda bu pek geçerli değildir. Sünni tarikatların daha çok Kur'an buyruklarına bağlı kaldıklarını, İslam'ın 5 koşuluna genellikle uyduklarını ileri sürdüklerini, ancak bunun doğru olmadığını biliyoruz. Osmanlı sultanlarının sünni olmaları, sünni tarikatlara bağlanmaları yüzünden Osmanlı tarihinde bu tarikatların çalışmalarına dokunan bir buyruk, ferman çıkmamıştır. Bütün yasaklar Alevi tarikatlara karşı konmuş. Ölüm yargısına çarptırılanlar da genellikle Alevi inançlara bağlanan kimseler olmuştur. Alevi tarikatlara karşı veryansın eden medrese sünni tarikatların çalışmalarına sesini çıkarmamıştır. Oysa Orhan Gazi döneminde savaşlara katılan, yeni toprakların alınmasında yararları görülen, başlangıçta Babai, daha sonra Bektaşi olan Geyikli Baba, Abdal Musa, Abdal Murat, Duğulu Baba gibi birçok kimse vardı. Orhan Gazi döneminde Keşiş Dağı, Uludağ eteğinde Bursa'da, Babailer için 1. Murat çağında gene Bursa'nın Yenişehir bucağında Postimpuş Baba için birer zaviye yaptırılmıştı. Ordinarius Profesör İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi Cilt 1, 1972 sayfa 531. Bunlardan Osmanlı Devleti'nin ilk kurucularının Alevi kuruluşlara karşı ilgi gösterdiklerini, ağır yasakların, ölüm yargısına çarptırılmaların Sünni padişahlar dönemiyle başladığını öğreniyoruz. Tekkeler, zaviyeler daha çok halka açık kuruluşlardır. Medreseler gibi değildir. İyi de kötü de olsa halkı uyaran, kendi inançları doğrultusunda aydınlatmak isteyen ya da öyle bir savda bulunan bu tür kurumlardır. Bu eğitim öğretim odaklarının çoğalması halkın nelere ilgi duyduğunu gösterme yönünden ilginçtir. Devletin eğitmediğini tarikat eğitiyor. Böylece bir medrese, tarikat, tasavvuf, şeriat çatışması doğmuş. Osmanlı Devleti'nin bütün yüzeyine yayılmıştır. Osmanlı Devleti kuruluş yıllarından 14. yüzyıla değin uzayan gelişme, genişleme dönemlerinde tarikatlara karşı daha eşit, daha güler yüzlü davranmakta, Alevi-Sünni ayrımı pek yapmamaktadır. Bu da gelişme yayılma konusunda onlardan yeterince yararlandığı, yararlanmayı bildiği içindi. Yeni alınan yerlerde şeriat kurumlarının yanı sıra tasavvuf kurumlarının da doğması bölgenin İslamlaşmasını hızlandırıyordu. Nitekim 14. yüzyıl dolaylarında ahiliğin yanında Ekberiye, Bistamiye, Zeyniye gibi kuruluşların yer aldığını görüyoruz. AGY sayfa 531-533. Tasavvufun sultanların çevrelerinde toplanan bilginler aracılığıyla da yayılması bu dönemde ondan sağlanan yarar yüzündendir besbelli. Emir Buhari, Davud'u, Kayseri, Şeyh Hamid gibi kimseler tasavvuf konuları ile de ilgilenirlerdi. Bunlar arasında tarikat kurulmasına, kimi tarikatların yayılmasına yardımcı olanlar da vardı. Ancak daha önce de söylendiği gibi bu güler yüzlülük uzun sürmedi. Kısa bir süre sonra yalnız Sünni kuruluşlara ilgi duyuldu. 14. yüzyılda Anadolu'da hurufiliğinde yayılmaya başladığını, özellikle Seyyid Nesimi gibi bu kuruluşun en güçlü ozanının Osmanlı ozanlarını, tasavvufçularını etkilediğini yazılı kaynaklardan, elimizde bulunan şiir dergilerinden öğrenmekteyiz. Bu ozanın etkisi daha sonraki dönemlerde, özellikle 15. yüzyıldan sonra büsbütün hızlanacak, geniş bir alana yayılacaktır. Tasavvuf inançlarının saraydan başlayarak halk kesimlerine değin yayılışı yüzünden İran-Arap tasavvufçularının yapıtları da Osmanlıca'ya çevrilmeye başlanmış, onlara yorumlar, açıklamalar eklenmiştir. Tasavvufun böyle geniş bir alana yayılması sonucu Anadolu'da Rumeli'de, daha doğrusu Osmanlı egemenliği altında bulunan ülkelerde varlık birliği, vahdeti vücut düşüncesi de yerleşmeye başlamış, bu konuda birçok yapıtın ortaya konması sağlanmıştır. Ancak medresenin bu konuda şeriata ağırlık verdiği, tasavvuf görüşüne pek yanaşmak istemediği de gözden ırak değildir. Nitekim 15. yüzyıl ortalarından sonra bütün gücünü ortaya koyarak, saraya dayanarak, şeriat ilkeleri dışında bir inanç akımı tanımayacak, asıp kesmeler yaygınlaşacaktır. Eğitim, öğretim yukarıda da açıklandığı gibi iki ayrı doğrultuda yürüyecek, halk kesimi tarikatlara, kent soylular medreselere ilgi gösterecektir. Tasavvuf Anadolu'ya İran yoluyla, İran şiiriyle girmiştir demek gerçeğe aykırı düşmez. Nitekim Alp Erenler adı verilen, sonradan dervişler, gaziler diye anılan, tasavvuf inançlarını sürekli olarak halk arasında yeni alınan ülkelerde yayan kimselerin Asya'dan, İran üzerinden gelen Türkler olduklarını yazılı kaynaklar gösterdiği gibi halk ağzında dolaşan söylentiler de doğrulamaktadır. İkisi de İslam dininin yayıldığı, benimsendiği alanda gelişmesine karşılık tasavvufla şeriatın neden geçinemediği, birbirini geçersiz saydığı da ilginç bir konudur. Şeriatın dayandığı ilkeleri, uyguladığı yöntemi ile ilgili bölümde açıkladık. Şimdi de tasavvufun ana düşüncesini özetlemeye çalışalım. Tasavvuf, insanla Tanrı birliği inancına, Tanrı'nın evrenden ayrı bir varlık olmadığı görüşüne dayanır. Ona göre Tanrı evrende, evren Tanrı'dadır. Evren Tanrı'nın bir görünüşü, dışa vuruşu, duyulara verilişidir. Görünen varlık türleri, çokluk, kesret denen bütün gerçekte birdir, tektir. Bu bir olanda Tanrı'dır. İnsan taşıdığı öz dolayısıyla tanrısal bir varlık niteliğindedir. İnsan konuşan Tanrı'dır. İnsanda anlayan, duyan, gören, düşünen, davranan ne varsa Tanrı'dır. İnsan bir görünüştür ancak. Bu nedenle insan da ölümsüz bir varlıktır. Onda tin, ruh Tanrı özüdür. Ölmek gerçek varlığa dönüşmektir. Tinin geldiği kaynağı Tanrı'ya dönüşüdür. Yaratılış olayı yoktan var etme değil, Tanrı özünden fışkırma sudur biçimindedir. Bütün varlıklar birer Tanrı görünüşü olduğundan onlar için yaratılma söz konusu değildir. T din tanrısal bir varlık olmakla kalmaz, tanrı özünde bütünlüğe ulaşır. Bundan dolayı tinin gövdeden ayrılışı olan ölüm bir bütünleşmedir. Özle öz olmadır. Birer görünüş olan varlık türleri kendi dilleriyle Tanrı'yı anarlar, ona yönelirler. Onunla birlik bütünlük içinde olduklarını gizli bir dille söyler, söyleşirler. Bu ayrı görünüşlerde gerçekte Tanrı'nın değişik biçimlere giren örnekleridir. Tanrı'yı insandan, insanı Tanrı'dan ayrı düşünmek gerçeğe aykırıdır, yanılmadır. Bundan dolayı Tanrı'dan başka tapacak. La mabudu illallah. Tanrı'dan başka yönelinecek. La maksudu illallah. Tanrı'dan başka varlık, la mevcudu illah. Düşünmek doğru değildir. Tanrı'nın bir görünüşü olduğundan bu evrende gelip geçici değildir, kalıcıdır. İnsanın Tanrı özündeki birliğe varması, görünüşten kurtulup özle öz olması sevgi, aşk iledir. Bu yüzden insan bir sevgi varlığıdır. Onu gerçeğe ulaştıran bu sevgidir. Gerçekte seven de sevilen de Tanrı'dır. Ancak Tanrı insan biçimine girerek kendi özünü sever. Görünüşe aldanan kimseler sevenle sevilenin ayrı ayrı varlıklar olduklarını sanırlar. Bu ise yanılmadır. Yeterince olgunlaşmanın sonucudur. En geçerli tapınma ibadet sevgidir. İnsanla Tanrı bir olduğundan tapan da tapılan da birdir, ayrı değildir. Bundan dolayı Tanrı'ya tapan kendine, kendine tapan Tanrı'ya tapar. Tapmanın gerçek anlamı Tanrı'yı sevmek, severek anmak, kendi özünde Tanrı'nın olduğunu, ben denen varlığın gerçekte Tanrı'yı dile getirdiğini kavramaktır. Tanrı'yı seven kendini, kendini seven Tanrı'yı sever. Cennet Tanrı'yı bulmak, cehennem Tanrı'dan uzak düşmektir. Kişi kendini sevgiyle doldurarak olgunlaşır, yücelir. Bu yücelme olgunlaşmada Tanrı'yı kendi özünde görmeyi sağlar. Görünüşteki ayrılığı ortadan kaldırır. Nesimi'nin varlık birliği görüşünü konu edinen Derya-i Mühit Cüş'e geldi. Kevn ile Mekan Huruş'a geldi. Dizeleriyle başlayan Mesnevisi bu alanda gösterilebilecek en etkili örneklerden biridir. Bakınız İmadettin Nesimi eserleri Cilt 1 sayfa 5-8 1973 Baku. Tasavvufun bu görüşleri yeni Eflatunculuktan kaynaklanmaktadır. Yeni Eflatunculuk ise Yunan bilgesi Platon, Eflatun'un düşüncelerinden beslenen, onları yeni bir yorumdan geçiren, varlık türlerinin doruğuna Tanrı'yı oturtan, bütün oluş olaylarını ondan bir fışkırma, emineşi, sudur, olarak anlayan felsefe akımıdır. Dinle karışıp kaynaşan bu akım Tanrı'nın birliğine, ondan başka bir varlık olmadığına, bütün varlık türlerinin Tanrı özünden fışkırma sonucu oluştuğuna inanır. Yaratılışta bir fışkırmadır. İnsanın Tanrı'ya varması yalnız sevgiyle olur, gerçekleşir. Tanrı bir ışıktır. Onun evrene yansıması oluşu gerçekleştirir. Bizim varlık dediğimizde bu ışık yansımasıdır işte. Tasavvufu doğuran yeni Eflatunculuktan başka gene eski Anadolu Yunan felsefesinden kaynaklanan, varlık kavramı altında toplanan bütün nesneleri, toprak, ot, yel, su gibi özden oluşturan yeni bir düşünce akımı daha vardır. Orta çağın bilgeler felsefesi, hukema felsefesi diye adlandırıldığı bu çığırda varlığın oluşu inancına dayanır. Varlık kavramının içerdiği bütün nesneler ayrı ayrı ölçülere göre bu dört öğeden oluşmuştur. Onların dışında oluşturucu bir öz yoktur. Bu dört öğenin birleşmesini, yeni varlık türlerinin doğmasını sağlayan da sevgi denen güçtür. Dört öğeden sevgi etkisiyle oluşan varlıklar da cansızlar, cemadat, bitkiler, nebatat, diriler, hayvanat adı altında üç bölümde toplanır. İslam düşüncesinde buna üç doğurucu öz anlamında mevalidi selase denir. Bütün gök katları yedirir, bunların ayrı ayrı yücelik aşamaları, yönetici tinleri vardır. Yedi kat gökten sonra onları kuşatan arş ile kürsü gelir. Böylece gökler dokuz kat olur. İnsan göklerle yerin birleşmesinden oluşan bu oluşmada tanrısal gücün biçimlenmesiyle gerçekleşen bir varlıktır. Yaratılış bir birleşme düzene koymadır. Bunu yapan da Tanrı'dır. Tanrı kendi özü gereği var olan dört öğeyi birleştirip evreni dolduran varlık türlerini oluşturmuştur. bütün inancını varlık kavramı altında toplanan, ne varsa Tanrı'nın yoktan yarattığı konusunda yoğunlaştıran, Tanrı'dan başka ne varsa günün birinde gene yok olacağı kanısı üzerinde toplayan İslam dininin tasavvufla, yeni eflatunculukla anlaşma olanağı yoktur. Gerek tasavvuf, gerekse onun kaynaklandığı düşünce akımları Kur'an'a da hadise de aykırıdır. Şeriatın bütün gücüyle felsefeye, yukarıda açıklanan düşüncelere karşı çıkışı da bundan dolayıdır. 13. yüzyıl, 14. yüzyıl Anadolu'sunda Rumelisinde egemen olan böyle iki aykırı doğrultuda yürüyen bir eğitim-öğretim ortamıdır. Şeriatın iman dediği yerde tasavvuf sevgi diye diretir. Şeriatın yoktan yaratma diye anladığını tasavvuf var olandan görünüş alanına çıkma biçiminde yorumlar. Bu aykırılık, bu iki başlılık daha da eskilere gider. Öğretim kurumlarını etkiler, işe üçüncü bir düşünce akımı olarak felsefe karışır. Bu durumun oluşmasında başlıca neden, İslam dininin yayıcılığını üzerlerine alan Türklerin ardından, başlangıçta onlarla birlikte Anadolu'ya değişik inanç akınlarının gelmesidir. O çağların Anadolu'sunda birlik sağlayıcı belli bir düşünce akımı yoktu. Bütün akımlar, dinler bile dışarıdan aktarmaydı. İç çağda doğan Anadolu düşüncesi, dinlerin etkisiyle bir yana itilmiş, yasaklanmış, unutturulmuş, bunun sonucu olarak da bir eğitim-öğretim karmaşıklığı, sağlam ilkelere dayanan yerli bir düşünce düzeninin yokluğundan doğan bilgi yozlaşması ortaya çıkmıştır. Bu olayda etken olan da medreseden kaynaklanan devlet inancı ile tasavvuftan kaynaklanan halk inancı arasındaki uyuşmazlıktır. 13. yüzyıl ile 14. yüzyıl Anadolu'sunda görülen tekke medrese çatışmasının gerçek nedeni bu inanç düzensizliği biçiminde gelişen dağınıklıktır. 3. kaset, 1. yüzün sonu.